Evet, Perşembe günlerden İstanbul sohbetiyle devam edeceğiz programı. İstanbul sohbetine de kaldığımız yerden devam edeceğiz, evet. Değil mi? Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ediyorum.
Bahar geldi mi?
Bahar geldi.
Dışarıda ne var şu anda İstanbul'da? Ya da eskiden ne vardı şimdi olmayan?
Şimdi zaten daha önce de söylemiştik, İstanbul'un bir özelliği var. Bir günde dört mevsim yaşanıyor ama her nedense baharı çok çabuk geçiyor. Hatta bazı seneler hiç bahar görmeden yaz geliyor. Hava soğuk, kar, kış, işte birkaç gün önce kar yağdı biliyorsunuz. İnsanlar paltolu, kaşkollu, tam bir kış havası. Birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz ki hava güneşli. Palto değil, pardesü bile giymek mümkün değil. Peki bahar nereye gitti? Bu sene bahar yok. Onun için İstanbul'un sonbaharı doya doya yaşanıyor ama maalesef baharı doya doya her zaman yaşanamıyor. Eskiden Boğaz ve Boğaz arkasındaki ormanlık yerlerde elbette ki bitki örtüsünden dolayı baharın geldiği en azından kısa da sürse anlaşılıyordu. Hı hı. Fakat şimdi bu flora yavaş yavaş kayboldu. Şehir içinden çekildi. Bundan dolayı artık insanlar kolay kolay baharın geldiğini anlayamıyor. Ancak insanın mahalle, sokak kenarlarında bir erik ağacı falan varsa onların çiçek açmasından baharın geldiğini anlıyor. Onlar da İstanbul'un şartları gereği bir çiçek açıyorlar. Ondan sonra bir soğuk vuruyor. Çiçekleri dökülüyor, bir şeye yaramıyor.
Meyvesiz kalıyorlar ne yazık ki.
Şimdi artık büyük şehirlerde kavak dikiyorlar. Kavak geç yeşerir. Yaprağını da geç döker malum. Onun için onunla onun yeşermesi artık yazın geldiğini alamettir. Onun için o da bahara delalet etmiyor. Halbuki bahar, kavak bir sokak ağacı değildir maalesef. Hı-hı. Fakat kolay yetiştiği için.
Zannediyorum ama İstanbul için özellikle onlar da yavaş yavaş değişmeye başladı. Onlar özellikle da, bu alerji sebebiyle, evet, büyük şikayetleri yol açıyordu.
Onları da kesiyorlar, kaldırıyorlar.
Eskiden ergumanlar varmış İstanbul'da.
Erguman ağacı çoktu. Hı-hı. İstanbul'un en, hatta şöyle Boğaz'dan baharın geçen insanlar yaz boyu, hatta o erguman devam eder, sonra leylaklara bırakır. Rengarenk, onun kendine has da bir rengi vardır, erguman rengi. Tepeler, yeşilliklerin arasında çok güzel, çok müzeyen bir manzara arz ederdi. Hala var. Yani ama çok az yerde kaldı. Hı hı. Çok az yerde kaldı. Nerelerde kaldı? İşte Boğaz'a yakın tepelerde, Boğaz arkasındaki koruluk yerlerde veya büyük bahçesi olan eski konak artıklarında, elçilik artıklarının bahçelerinde erguvan ağacı kaldı. Onun için erguvan ağacını çok kimse tanımıyor bile.
Karakteristiği erguvan ağacı mıdır İstanbul'un? Onun dışında sadece İstanbul'da yetişen ya da İstanbul florasının vazgeçilmezi bir çiçek var mı?
Değil ama en çok İstanbul'da rastlanan erguvandır. Erguvan başka yerlerde fazla rastlamadım. Mesela Anadolu'nun çok yerinde erguvan yoktur. Marmara bölgesinin bir ağacıdır ve hususen de İstanbul'da çok yetişiyor. Yani bir başka Marmara bölgesi, Yalova'da falan şimdi tek tük, o da İstanbulluların tesiriyle olsa gerek. Çünkü Yalova eskiden beri İstanbul'un gidiş gelişi sayfiyesi fazla olan bir yeridir, sayfiyesidir. Ondan dolayı olacak. Yalova'daki evlerde bakıyorum, erguvan ağacı var. Kendimi İstanbul'da hissediyorum ama onun dışında yerlerde ben fazla erguvan görmedim. Hatta Anadolu'nun çok yerinde erguvan ağacını bilmezler. Romanını okuyanlar, Kroni'nin romanını okuyanlar bilirler de erguvan ağacını diye bir ağacın olduğunu, fakat nasıl olduğunu bilmezler.
Çok da güzel çiçekleri vardır, biz İstanbullular
zaten
severiz.
Zaten çiçeğinden dolayı, yani o ağacın kıymeti çiçeğinden dolayıdır. Çiçeği dayanıklıdır, uzun müddet devam eder ve çok güzeldir. Yani o ağacın dikilme sebebi zaten tamamen çiçeği sebebiyledir. İstanbullular çiçeğe meraklıydı eskiden. Bu rafine zevkin bir mahsulüdür çiçek sevgisi zaten. Ondan mesela leylak o kadar çok çiçek vermez ve çok da dayanıklı değildir onun kadar.
Çok çabuk dökülür.
Ama evet, erguvan öyle değil. Çok çiçek verir. Öyle olur ki dalın tamamı çiçek olur, yaprak görülmez ve uzun müddet devam eder.
Ve ağaçların arasında özellikle Boğaz yolculuğunda ara ara sanki bir bütün ağacın dallarındaki,
evet,
çiçeklere dönüşür.
Öyle gibi görünür. Öyle gibi görünür. Ondan dolayı da silüete katkısından dolayı da tercih edilmiş bir ağaç, erguvan ağacı.
Biz geçtiğimiz haftalarda kızımızı oğlumuzu evlendirmiştik. Mürüvvet görmeye
gördük. Doğum geleneklerine başladık. Fakat bitiremedik. Yani konu uzuyor, laf lafı açıyor. Eskilerin tabiriyle el kelamı yecürül kelam derler, söz sözü açar. Vaka doğum tahakkuk etmişti hatırladığım kadarıyla. Fakat doğum ve doğum sonrası ne gibi adetler özellikle İstanbul'da cariydi, onlar üzerinde durmamıştık. Malum ebe vasıtasıyla eskiden doğumlar gerçekleştirilirdi. Çocuk doğmadan önce bir ebe bulunur. Çocuğun zıbını, her şeyi, yatağı hazırlanır. Yatağını çocuğun yatağını anneannesi hazırlardı. Adet öyleydi. Eskiden varsa tabii anneannesi. Bu adetti. Yani anneanneler kendiliklerinden o vazifeyi yerine getirirlerdi. Yatak dediğimiz yerden bir miktar yüksek, mümkünse beşik hüviyetinde, değilse düz, üstü böyle cibinlikli, cibinliğine gayet güzel efendim süsler, duvaklar, şallar asılan rengarenk bir yatak bebek yatağı. Bunu anneanne hazırlıyor. İşte bu arada ebe ayarlanıyor. Doğum başladığı zaman ebenin yardımıyla doğum gerçekleştiriliyor. Göbeği kesiliyor çocuğun. Yaklaşık böyle bir karış iki parmak göbeğini keserlerdi. Göbeği uzun kesip bu kadar uzunlukta kesilirse sesi güzel olacağına inanılırdı. Tabii insan için aranan meziyetlerden bir tanesi sesinin güzel olmasıdır. İlle şarkı söylemesi gerekmez.
Yani konuşma ses güzelliği, konuşması bile
tabii önemlidir. Onun için sesi güzel olsun diye eski İstanbullular çocuğun göbeğini bir karış iki parmak keserlerdi. Bunun bir katkısı var mı? Tıbbi bir izahı var mı bilmiyorum. Fakat benim eskilerden işittiğim, rastladığım buydu.
Peki başka açıklamalara delalet eder mi? Yani işte bir karış olursa ne olur?
Ne olur?
Daha kısa olursa ne olur?
Onları işitmedim fakat yaşlı kadınlardan, ebe hanımlardan işittiğim çocuğun göbeğini biz bir karış iki parmak. Neden iki parmak? Dediğiniz gibi bir parmak değil, üç parmak değil. Bir karış iki parmakken keserdik. Neden keserdi? Sesi güzel olsun diye. Bunun tabii bu gibi adetlerin muhakkak bir izahı vardır. Bunlar boş boşuna konulmuş adetler değildir. Yani birisi kafasından oturmuş da efendim bir karış iki parmak kesesin değil. Ama başlangıcı nedir? Neden dolayı böyle olmuştur? Muhakkak bir izahı vardır. Ha bu izah ilmen kabul edilir veya edilmez. Ona bir şey demem ama dayandığı bir izah vardır. Bazılarının izahını yapmak mümkün oluyor. Zamanla bir takım buluşlarla, keşiflerle, tıptaki ilerlemelerle ipuçları insana veriliyor. Yani neden bundan mesela affedersiniz tuvalete girerken erkeklerde kadınlarda eskiden başlarını örterlerdi. Yani tamam eski Türklerde şarkta başı örtmek hürmet gelin. Mesela yemeğe otururken başı örtülür. Büyüklerin yanında başı örtülür. Tamam bu bir hürmettir ama tuvalete giderken bu hürmet neden gösterir ben çok merak ederdim. Fakat sonradan amonyak saçları döktüğü ortaya çıktı. Doktorlar da malum ameliyata girerken saçlarını örterler. Çünkü narkozdaki amonyak saçları döker. O zaman anlaşıldı tuvalet çünkü malum affedersiniz idrarda da amonyak vardır. Bir miktar saçlara menfi tesir eder diye baştan örtüldüğünü buradan anlıyoruz. Ya bir gelenek doğmuş. Eskiler irfan sahibi kimselerdi. Bunu biliyorlardı.
Onlar belki tıbbi karşılığını bilmiyor ama tecrübeyle edinmişler.
Tecrübeyle edinmiş evet. Bir şey bunlar. Bilgidir. Bu da öyle. Göbek kesilir. Doğum hele bir de kolay olmuşsa zaten ailenin sevincine diyecek yoktur. Doğum zor olmuşsa tabii gerek anne gerek aile bir hayli o işin tadını almadan yorgunluğa duçar olmuşlardır ama umumiyette biz normal düzende devam edelim. Artık anne lohusadır. Yeni bebeği vardır. Lohusa yatağı hazırlanır. Bu lohusa yatağının hususi tertipleyicisi vardır. Şimdi nasıl evlenen kadınların hususi terzileri, efendim kreatörleri varsa o zaman da lohusa yatağı hazırlamakta usta olan kadınlar vardı. Bunlar çağrılır. Çok güzel bir lohusa yatağı hazırlanırdı. Eskiden şimdiki gibi karyolaların olmadığı devirde odalarda büyük sedirler, sedirlerin üzerine yataklar serilir. Onlar süslenir. Ve burada bir şey ihmal edilmezdi. O da kırmızı renkti. Çünkü al karısı inancı vardır. Lohusa humması. Lohusa kadını al karısı ismi verilen bir cinnin zarar vermek istediğine inanılır. Bu al karısı denilen cin kırmızı renkten çekinir ve demirden, demir mamullerinden çok korkar. Onun için yeni doğum yapmış kadının yorganı kırmızıdır. Çocuğa takılan altınlar kırmızı kurdeleyle takılır. Gelinin başında mutlaka bir makas veya yakasında çengelli iğne bulundurulur. Hele ev demirci evi ise veya yanında bir demirci karısı kızı bekliyorsa al karısı lohusaya yaklaşamaz. Lohusayı mümkün mertebe yalnız bırakmazlar.
Neden?
Korkacağından ve al karısının zarar vereceğinden çekinirler. Bundan dolayı. Eğer kazayen başına bir iş gelmişse lohusa humması denilen bir hastalığa uğrar. Ve kurtarılamayarak ölen lohusalar çok olmuştur. Doğum sonrası ölüm. Bunun da muhakkak bir tıbbi izahı vardır. Fakat işte bu halk arasında bu al karısı çocuğu boğdu veya kadını boğdu derler. Bazen her ikisi birden ölür. Çocuğu da al basmaması için bir takım tedbirler vardır. O da yine çocukta kırmızı rengin tatbiki, çengelli iğnenin tatbiki. Bir de 40 basması vardır. 40 gün içinde doğan çocuklar birbirleriyle karşılaştırılmazlar 40 gün içinde.
40'ı dolmadan bir başka yeni doğmuşlar.
Hatta o evinde 40'ı dolmamış çocuk olan bir kimse, o evde oturanlardan bir kimse başka bir 40'ı dolmamış çocuğun evine gittiği zaman bile 40 basacağına inanılır. Bu takdirde eğer ille bir araya gelmek mecburiyeti varsa çocukları sırt sırta getirirlerdi eskiden basmasın diye. Basan basılanın zayıf kalmasına sebep olur. Yani iki çocuktan birisi zayıf kalır hatta ölüme kadar gidebilir derler. Bu bir inançtır. Eğer o çocuğun evinden birisi oraya gelmek zorundaysa, o takdirde kule huzurları okumadan eşikten içeriye adımını atma, çıkarken tekrar kule huzurları okuyarak çıkar. Böyle bir adet vardı. Çocukları ve anneyi korumak için. En çok rastlanan hastalıklar zaten lohusa hastalıklarıdır. Tabii kadının bünyesinin çok zayıf olduğu, dışarıdan mikrop alabileceği, çocuğun keza daha yeni bir hayata gelmiş, mikrop alabileceği bir devredir. Bunun tıbbi izahını böyle yapmak mümkündür. Çok kolay hasta olabilirler. Lohusa yatağından bahsettik. Lohusa beşiğinden bahsettik. Bu lohusa beşiğini anneanne hazırlardı. Yine orada da kırmızı renk tatbik edilirdi. Şimdi çocuğa bir önce bir ismini koyalım, sonra şeyini tarif edelim.
Peki gelenlere yani hemen bir ikram yapılır ya da hemen mi birileri ziyarete gelir lohusayı?
Ailenin yakınları hemen doğum olur olmaz. Biraz daha uzaktan 3. günden itibaren lohusayı ziyarete gelirlerdi. Bu arada lohusa şekeri denilen böyle altıgen dörtgen şeklinde baklava dilimli şekerler satılırdı. Yakın zamana kadar hala vardı şekercilerde kırmızı. Bu lohusa şekerleri eritilir hususi şekilde ve bundan şerbet yapılırdı. Kış ise sıcak şerbet, yaz ise serin şerbet yapılırdı. Şerbet böyle sürahilere veya eskiden sürahiler şişe şeklindeydi, onlara konur. Eğer çocuk erkekse sürahinin ağzı kırmızı, kapağı kırmızı bağlanır. Kızsa sürahinin inceldiği yer, yani altta şişmeye başladığı yere kırmızı bir kurdele bağlanırdı. Çocuğun kız olduğu anlaşılırdı. Bu lohusa şerbeti gelen giden misafirlere ikram edildiği gibi mahalleliye de şişelere konup tek tek bekçi veya evin hizmetkarları marifetiyle dağıtılırdı. Bu bir çocuğumuz oldu müjdesi yerine geçerdi. Aa, duydunuz mu? Filancalardan lohusa şerbeti geçti. Geldi. Ha, tevekkeli zaten gelini yüklüydü, gebeydi. Demek ki olmuş. Oradan anlarlardı. Sormaya gerek yok. Bekçiye ne soracaklar? Anlarlardı şerbetinden. Şerbetin nereye kırmızı bağlıysa kız mı oldu, oğlan mı oldu diye. Belli olurdu.
Ne güzel bir anlatım şekli. Biz artık çok şeyi kelimelere bırakıyoruz. Aslında kelimelerin üzerinde bu kadar yük olmasına rağmen yine de 40-50 kelimeyle anlaşmaya çalışıyoruz. Eskiler daha zengin bir Türkçe ama daha olduğu yoğun daha bir simgesel anlatımla çok şey ifade
ederler. Biz konuşarak hayatımızı kazanıyoruz ama şu gerçeği de söyleyeyim. Eskilerde konuşmak mümkün mertebe az idi. Yani dediğiniz gibi sembollerle anlatmaya bakarlardı. Hatta büyüklerin yanında konuşmak ayıp olduğu için insanlar işaret dili geliştirmişlerdi. Bu işaret dili sarayda padişahın büyüklerin yanında saray halkının konuşamayacağı için sarayda cüceler vardı, sağır ve dilsiz. Devlet görüşmelerinde getir götür işlerini bunlar yapardı. Müzakereleri duymayacakları için emniyet mülazasıyla. Bunlar kendi aralarında bir işaretleri vardı, işaret dili. Bu işaret dilini saray halkı öğrenmişti. Saray halkından İstanbul'a yayılmıştı. İstanbul halkı çok zaman bu işaret diliyle konuşurlardı. Yani fazla konuşmazlardı. Hatta işaret diliyle, şimdi sessiz sinema diyoruz, birbirlerine hikaye anlatanlar bile
vardı.
Bir de tabii şark kültüründe sembollerle anlatmak her zaman sözle anlatmanın önündedir. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır demişler. Her zaman sembollerle ifadeyi ve mecaz anlatımı, mübalağalı anlatımı tercih etmişlerdir. Konuşmada da buna dikkat etmişlerdir. Mümkün mertebe az konuşmayı esas almışlardır.
Burada da bir zerafet var. Eğer erkekse çocuk kurdele
kapağına yakın bağlanıyor ve kapağına bağlanıyor. Kızsa nasıl diyelim, ince yerin o şişman yerle bitiştiği yere, ağzına.
Yani sürahinin ya da ikramiye.
Kalınlaşmaya başladığı yere bağlanıyor.
Asıl haznesine
yakın yere bağlanıyor. Böylece onu görenler kız mı erkek mi olduğunu anlıyorlar ve ziyarete geliyorlar. Tabii ziyarete gelenler muhakkak bir hediye ile geliyorlar. Bu bizim çok eski bir geleneğimizdir. Doğum hediyesi. Düğünde, ev almada hediye olduğu gibi bir de doğumda hediye vardı. Biz askere gidene hediye verilirdi, para verilirdi umumiyetle. Bir de hacca gidene bir hediye verilirdi. Bu adetti. Küçük bir hediye ama. Hacca giden zaten muhtaç değil ama bir nezaket ifadesi. O da dönüşte ona mukabele ederdi. Şimdi doğum hediyeleri tabii aile fertlerinin ki farklı, dışarıdakilerin farklı. Kayınpeder altın maşallah takardı çocuğa. Babaanne ise eskiden armut şeklinde altınlar vardı. Armudi denirdi buna. Armudi takardı. Onun dışındaki aile fertleri güçlerine göre altın, nazarlık, maşallah takarlardı. Onun dışında gelenlerin en çok getirdikleri hediye, çocuğa en çok getirdikleri kumaştı. Bu kumaş ile çocuk için değil, annesi için ve evin mefruşatı için kullanılacak kıymetli kumaşlar olurdu. Başka türlü hediyelerin de geldiği vakiydi.
Peki lohusaya yiyecek içecek getirilir miydi? Hani bizim adetimizdir şimdi süt ya da sütlü gıdalar gelir.
Komşular umumiyetle çocuğa çörek, kurabiye, bilhassa anasonlu gevrek. En çok İstanbul'da rağbetli olan anasonlu gevrekli, böyle simit şeklinde anason katılarak. Çok tatlı değil, tuzlu değil ama tatlı da değil. Bir şey, çok lezzetli bir şey. Ben onu yedim, biliyorum. Çok anasondan başım hoş olmasa bile kokusu biraz ağırdı. Fakat lezzetli oluyor bu. Bunu çok getirirlerdi. Bunun dışında biraz daha hukuku ileri olanlar, dediğiniz gibi Loğusa'nın sütü artsın sadedinde eve süt arttırıcı gıdalar gönderdiği gibi, o anda o telaştan, hani nasıl ölü evine yemek gönderiliyor, o telaştan yemek pişirememişlerdir diyerek şöyle okkalı, efendim pilav üstü et gibi tatlılı yemek gönderenler de olurdu. Yakın akrabalarından veya yakın komşularından. Lohusa'nın artık mümtaz bir mevkii vardır. En az 7 gün, azami 40 gün hiç iş yapmasına müsaade edilmez. Kalkması, gezmesi, fazla evden çıkması uygun görülmez. Bünyesinin zaafı sebebiyle hastalanmasın, Loğusa olmaz olmasın, nazar değmesin gibi mülahazalarla Loğusa mümkün mertebe 40 gün azami ihtimamlı bir hayat yaşar. Ki hayatının en belki ihtimamlı anları bu 40 gündür Loğusa'nın azami müddeti. Şimdi bu hediyeler gelir. Ziyaretçiler gelir, şerbet ikram edilir, bunu söyledik. Şimdi tarçınlı şerbet yapıyorlar. Yani eski gelenekleri devam ettirme iddiasında olan aileler Loğusa şekeri bulamadıklarından mıdır? Veya Loğusa şekerini çok da lezzetli olduğunu söylenemez. Yani bu benim şahsi kanaatim, Loğusa şerbeti bulamadıklarından mıdır? Tarçınlı şerbet yapıyorlar. O hı hı. Daha da egzotik, daha hoş bir içecek oluyor. Yine kışın sıcak, yazın serin, bunu ikram ederler gelenlere. Şimdi çocuğun beşiğini anneanne hazırlar dedik. Çocuğun önceden zıbınları, kundakları hazırlanırdı. Mümkün mertebe bu kundaklarda, zıbınlarda sarı rengin, krem renginin tercih edilmediğini görüyoruz.
Neden?
Bu gibi eski görünüşlüdür diye çocuğa münasip görmezlerdi. Daha beyaz, parlak veya daha canlı, mavi gibi, pembe gibi renklerin çocuklara tatbik edildiğini görüyoruz. Bu mavi pembe geleneği de muhtemelen oradan doğma. Yani beyazı, tabii beyazlığını tutturmak zordur. Bir müddet sonra sararır. Sarı, kirli görünüşlü bezler de çocuklara muvafık görülmediği için, erkekse mavi, kızsa pembe, rengin çok hakim olduğu bir gelenek doğmuştur. Çocuk kundaklanır. Şimdiki çocuk bakımcılarını pek tasvip etmemesine rağmen 6 ay boyunca çocuk hiç elleri kolları serbest bırakılmadan kundaklanır, kundağa sarılır. Eliyle eli kolu çıkar, yüzünü gözünü çizer diye düşünürler. Mümkün mertebe çocuk sarılır, sarmalanır. Hareketine izin verilmez. 5. ve 6. aydan itibaren eller serbest bırakılır. Buna yarım kundak denir. Şimdi artık bunu tatbik eden aile çok az. Yani ne tam kundağa ne yarım kundağa yapan pek fazla kimse görmüyoruz. Ama eskiler muhakkak bunu tatbik ederlerdi. Çocuğun malum defi hacetle alakalı olan, eskiden bezler vardı, şimdiki gibi hazır bezler yoktu. Bu bezler muntazaman çamaşır sularıyla yıkanır ve tekrar kullanılırdı. Kendilerine göre lazımlıkları, efendim sürgüleri çocukların olurdu. Bu mümkün mertebe az ortalığı kirletmeden bu gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için 6 aya kadar bunlar kullanılırdı. 6 aydan sonra artık yavaş yavaş çocuk zaten bu faaliyetlerini de azaltır, daha normale dönerdi. Süt çocuğu diyoruz buna 6 ay. Şimdi bu çocuğa ne verilirdi?
Ne yer içerdi?
Tabii.
Ve kim bakardı? Anne mi bakardı?
Kim bakardı? Şimdi çocuğun zati işlerine, yani özellikle emzirilmesi tamamen annenin mesuliyetindedir. Bazen kadının, bir kere emzirmeye çok emniyet verirlerdi eskiler. Zaten bu kadar mamalar falan da yaygın olmadığı için emzirme muhakkak yapılırdı. Erkek çocuklarını 2 yaşına kadar, kız çocuklarını 1-1,5 yaşına kadar emzirirlerdi. Bazen annenin sütü az olduğu zaman bir süt anne tutarlardı. Bu süt anne çocuğu emzirirdi. Ve eğer bu süt anne bağımsız birisi ise eve alınır. Çocuğun bütün hizmetini, bakımını o görürdü. Aile müsaitinin imkanı müsaitse. Süt anne buna taya veya daye veya taya denirdi. Dadı tabiri oradan gelme. Bu çocuğa bakardı. Evde böyle bir hizmetkar varsa, sütü olmasa bile anne çocuğu emzirir, bu hizmetkar çocuğun bakımıyla meşgul olur. Eğer büyük bir konak veya saraysa çocuğun mutlaka böyle bir hizmetçisi, yani tahiyesi vardır. Saraylarda mesela her şehzade, her sultanın bir tahiyesi vardır. Çocuğun bütün bakımı, hizmeti onun üzerineydi. Bu umumiyetle 20-25 yaşlarında bir kadındı. Çocuğu olmuş olanlar tercih edilirdi. Ancak çocuğu olmayanların da dadı olarak, dahi olarak tayin edildiklerini görüyoruz. Çünkü burada maksat çocukça hizmetler değil de diğer zati işlerini yapmak, altın bezlerini değiştirmek, maması varsa mamasını yedirmek, çıkıp dolaştırmak, yıkamak gibi. Evde büyükler hep olduğu için anne veya varsa dadısı bir sıkıntı çekmezdi. Çünkü daha önce çocuk büyütmüş olanlar evde bu tecrübeyi yaşattıkları için evde yaşlı olan evler son derece rahat çocuk büyütürlerdi. Ama evde eğer bir yaşlı yoksa tabii çocuk bakımı anneye veya varsa bile çocuğu olmamış muhtemelen bir süt anneye düşeceği için çok zahmet çekilirdi. Onun için böylelerine komşu kadınları, gelen gidenler yardımcı olurlardı. Annem ben hatırlarım böyle bilen kadınları çağırdığını, benim hastalıklarımda hatta ben daha küçükken bile yardımcı olarak komşulardan böyle bilen, işgüzar, becerikli kadınlara yardıma çağırdığını ben annemden işitirdim. Yani yardımcısı yoksa yanında konu komşuna meraklıdır.
Evet.
Buna meraklı olan zaten çoktur böyle şeylere.
Evet.
Meraklı olan çoktur. Yani erkekler pek yabancı kadınların eve girmesini, bu gibi şeyler uğraşmasını istemezler ama kadının eğer yalnızsa başka çaresi yoktur.
Bir zaruriyete dönüyor tabii.
Evet, başka çaresi yoktur. Çocuğun bakımı bu şekilde gerçekleşir.
Kim yıkar bebeği? Özellikle ilk
yıkamasını ebe yapar. Üçüncü gün çocuk yine yıkanır, yine ebe yıkar. Yedinci gün çocuk yine yıkanır, yine ebe yıkar. Bir de kır hamamı yapılır, kır hamamı da yine ebe yıkar. Madem yıkanmaya geldi, kır hamamından da bahsedelim. Çocuğun ilk yıkanması, üçüncü gün, yedinci gün yıkanmasını ebe gerçekleştirir. 40 gün lohusalık devam eder. Adeten böyledir, 40 gün lohusalık devam eder. Tıbbi olarak da 40 güne yakın olarak lohusalığın devam ettiği, 40 günden bazen az bazen çok ama ortalama 40 gün devam eder. 40. gün lohusa hamamı tertiplenir. Lohusa hamamı tertiplenir. Lohusa, vaka 7. günkü isim konma mevlüt merasimi var. Onları atladık ama ona tekrar
döneceğiz.
40. günü konu, komşu, artık kimse, hısım, akraba lohusa hamamına davet edilir ve bir hamam tutulur. Zenginlerse hamam kapatılır. Değilse öylece hamama gidilir. Lohusa götürülür, bebek götürülür, ebe hanım çağrılır. Efendim, malum her zaman olduğu gibi hanımların hamam sefasında tatbik ettikleri dolmalar, börekler, çörekler, efendim gazozlar, şerbetler de götürülür.
Ziyadesiyle.
Hatta imkan varsa bir de çengi kolu götürülür. Orada böyle çengi kolu daha önce anlatmıştım. Oyundan ziyade pandomimalar yapan, tiyatral hareketli skeçler yapan, arada da oynayan ama şimdiki gibi dansöz oyunu gibi göbek atma yok. Bu çok yanlış biliniyor. Yani filmlerde falan hep şarkta efendim böyle bir eğlencede bir göbek atan dansöz görüyoruz. Onlar çok sonra bize gelmiş şeydir, adettir. Yoksa eskilerde kadın oynatma vardı ama bu şekilde değildi. Bu da bir tarihi yanlışlık. Çengi kolu denirdi buna, götürülürdü. Çengiler toplumda çok aşağı görülmemekle beraber çok da yüksek tutulmazlardı ama belli bir mevkileri vardı. İşleri buydu çünkü. Hamama götürürler. Hamamda şimdi lohusa yıkanacak, kırk hamamı. Onun kendine göre bir seremonisi var tabii. Bir de çocuğun yıkanmasının seremonisi var. Çocuğun yıkanması için önce bir ördek yumurtası alırlardı. Ördek yumurtası suda ıslanır, çocuğun bütün vücuduna sürülür. Bunun sebebi ben zannediyorum bazılarından işittiğime göre çocuğun suya alışması, sudan korkmaması, yıkanmadan korkmaması, denizden korkmaması için getirmiş bir adet.
Ama yumurtayla nasıl bir bağlantısı var?
Ördek suyu çok sever.
Aa, oradan bağ.
Tabii bulut deyince hemen adamın adına ördek geliyor, sen bana ördek dedin. Yani hemen su, bulut deyince akla ördek geldiğine göre.
Evet.
Bu İstanbulluların adeti. Ondan sonra çocuğu yıkayacaklar. Kurna var. Kurnaya su dolacak. Üstten musluk akıyor. Rubiye altınları vardı. Mahmudiye denirdi bunlara. Bir reşat altının dörtte biri kıymetinde. Bugünkü çeyrek altın kıymetinde. Küçük rubiye altınını şeye tutarlardı.
Bir tane.
Bir tane musluğa. Böyle serpe serpe onu hem ıslatıp serper, ıslatıp serperlerdi. Bunu tefeül ederlerdi. Uğur getireceğine inanırlardı. Ve bu suyla çocuğu yıkarlar. Buna kırklama tabir edilirdi. Onun için bunu muhakkak ebe yapardı. Ve bu yıkama neticesinde ebeye hediyeli. Zaten ebe doğumda hediyelerini aldığı gerek para olarak gerek bir takım efendim kumaşlar olarak. Bir de doğuma misafir olarak gelenler lohusaya hediye getirdikleri gibi, çocuğa hediye getirdikleri gibi ebeye hediye getirirlerdi. Fakat ebeye getirilen hediyeler ebenin eline verilmezdi. Çünkü ebe her zaman evde de olmazdı. Çocuğun beşiğin üzerinde cibinlik var dedik ya, o cibinin üzerine atarlardı. Cibinin üzerine atılanlar ebenin olduğu anlaşılırdı. Ebe sonradan gelir.
Topla.
Ebe sormasına bile gerek yok. Onların onun olduğu bellidir. Hemen cibinin üstündeki kumaştır umumiyette bunlar. Onları toplar.
Alır.
Alır götürürdü.
Peki küçük bir aradan sonra buradayız efendim. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Çocuğumuz dünyaya geldi. Kırk hamamını yaptık ama şöyle bir küçük geri dönüşü yaşayacağız.
Şimdi çocuğa isim lazım. Çocuk doğduğunun üçüncü günü veya daha çok yedinci günü isim konur. İsmi koyan umumiyetle baba, evde dede varsa dededir. Yani umumiyetle onlara sorulur. Ev bir tarikata bağlıysa tarikat şeyhine sorulur. Tarikat şeyhinin isim vererek çocuğu bereketlenmesi umulur. Çocuğa verilen isimler, İstanbul'un adeti, çocuğa bir eski isim verilir. Ahmet, Mehmet, İsa, Musa gibi. Zamanla çocuğun aile bir fertlerinden, dedelerden falan bir isim varsa o da konulur. Onun ismi yaşatılsın diye. Fakat çoğu zaman evde babaanne varsa mesela ölmüş kocasının ismini söylemek istemez. Veya dede sağsa zaten dedenin ismi hiç verilmez. Bu bir hürmet, hürmetsizlik alametidir. Mesela dedenin adı İsmail'dir. Dede sağdır ve evdedir. Çocuğa İsmail ismi konulmaz. Eğer öyle denirse çocuğa İsmail demek icap eder.
İsmen hitap etmek
gerekir. O da uygun değil. Bu sefer çocuk bir gariplik olur. Bu sefer çocuğa dede falan derler çok kimse. Yani eğer babasının ismi vermezse babası ismi diyemeyeceği için çocuğa dede derler. Küçük çocuğa dede kalır.
Eyvah.
Bu da onun için umumiyetle çocuğa bir eski bir isim verilir. Çocuk zamanla büyüdükçe bir başka isim yanına katıldığı veya bir memuriyete girdiği zaman bir mahlas aldığı vakidir. İkinci bir isim. Ama İstanbul adeti çocuklara umumiyet iki isim konuyor. Mehmet Emin gibi, Mehmet Ali gibi, Mehmet Arif gibi. Yani hatta birbirine çok Eyüp Sabri gibi. Birbirine çok yakışmış isimler vardır. Ziya Osman gibi. Yani o isim duyduğun zaman hemen o akla gelir. Bu eski İstanbul geleneğindendir. İstanbul'da kona bu isimler artık o isim duyunca öbürü hatırlanıyor. Halil Halit gibi mesela. Peş peşe çok kullanılan isimlerdir bunlar.
Peki bazı isimlerin kullanılmaması da var mıdır? Mesela işte Muhammed Ali gibi bazı isimler.
Efendim Türkler Muhammed ismini koymamışlardır. Bunun sebebi şudur. Birincisi Muhammed ismi peygamberin ismidir. Ve bir hürmetsizlik olmasın diye. Çünkü bazı hadislerde de var. Çocuğa Muhammed ismini koyduğun zaman çocuğa asık suratla bakmayın. Sofranın baş köşesine oturun. Hürmet edin. O çocuğa yaptığınız her şey isme yapılmıştır hürmettir diye. Muhammed ismini koymamışlar. Bunu Mehmet'e çevirmişler. Mehmet ismini koymuşlar. Mehmet ismi çok yaygın bir isimdir. Eski Türklerin nezaketini yansıtmaktadır. Vaka ses uyumunun da tesiri vardır. Muhammed Arapça bir kelimedir ve Türkçe telaffuzu zor bir kelimedir. Ondan dolayı bunun Mehmet ve sonra Mehmet'e çevrildiği vaki. İstanbul'da daha önce de belki anlatmıştık. Çocuk eğer olmuyorsa ve çocuk bir yatıra satılmışsa umumiyetle o yatırın ismi konur. Onun için İstanbul'da çok Halit vardır ve Eyüp vardır. Yani Eyüp Sultan'a bağlanarak konmuş çok çocuk vardır. O yatırın ismi konur. Yine çocuk eğer bir aile bir tarikata bağlıysa o tarikatın dip dedesi Vefa ismi çoktur mesela İstanbul'da. Ebu Vefa'ya bağlı olan çok olduğu için Vefa ismi çoktur. Sinan ismi çoktur Sümbül Sinan'dan dolayı. Çünkü Sümbül Sinan Efendi çocuğu olmayan kadından çok gittiği bir merkezdi. Onun için Sinan ismi İstanbul'da çok yaygındı. Böyle bir isim konur. İsmi kim koyar? Tabii isim koymak babanın vazifesidir ama baba her zaman evde bu salahiyetini kullanamayacağı için dede veya bu da yoksa biraz dini bilgisi olan bir hoca çağrılarak çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Çocuk kıbleye karşı ayakta tutulur. Çocuk kucağa alınır. Çocuğun yüzü de kıbleye karşı hafifçe dönüktür. Sonra kulağına üç kere ismi söylenir. İşte ismi Halit ise ya Halit, ya Halit, ya Halit diye söylenir. Arkasından dua edilir. Çocuğun bereketli bir ömür yaşaması, hayırlı bir evlat olması için, sağlıklı olması için dua edilir. Ve adeten hurma ezilerek veya tatlı ezilerek çocuğun ağzına birkaç damla o damlatır. Çünkü çok küçük çocuk onun yemesi zaten mümkün değil. Damlatılır ve çocuğun böylece bereketli bir çocuk olması umulur. Çocuğa isim konduğu gün umumiyetle erkeklere bir yemek veren de oluyor veya o gün mevlüt okutan da oluyor. Yani mevlüt okuttuğu gün çocuğa isim konduğu oluyor. Bu umumiyetle 7. günü olurdu eskiden. 7. günü bir mevlüt okutulurdu. 7'si mevlüdü denirdi. Ve 7'si günü artık erkeklere bir mevlüt okunur ki umumiyetle camide olurdu. Kadınlara da bir mevlüt, o da evde olurdu. Lohusa artık yatağından kalkardı. 7 gün yatağından çıkmazdı. 7. gün yataktan yatak kaldırılırdı artık. Yani yatak kısmı bitmişti. Ama lohusalık devam edecek 40. güne kadar. Yatak faslı kapatılır. Gelin aşağıya iner ilk defa. Yani odasından çıkar aşağıya iner. Efendim misafir odasına iner. Mevlüde katılır bizzat. O tabii lohusaya hususi kıyafetler giydirilir. Tabii lohusa da doğum sebebiyle bir takım hediyeler almıştır ki bu kayınpederinden ve kayınvalidesinden altın takılarak, bilezik takılarak, gerdanlık takılarak mükafatlandırılır. Eğer çocuk erkekse biraz daha okkalı bir hediye verilir. Çocuk
şaşalı kızsa hediyeler.
Yine şaşalı bir hediye verilir ama oğlan çocuğa yapıldığı gibi olmaz. Bunu daha önce söylemiştik. Oğlan çocuk kız çocuk üstünlüğünden değil, oğlan çocuğun bir sosyal teminat olduğu için her aile bir oğlan çocuğu olsun ister. Bundan kaynaklanıyor gelin. Halbuki kadınların kız doğurması berekettir derler ama işte oğlan çocuğu oldum böyle aileler seviniyor soyun devamı sayesinde. Mevlüt okunduktan sonra işte yine şerbetler, tatlılar dağıtılır. O günün akşamı, yani Mevlüt gündüz okutulur, o günün akşamı bir kına gecesi mahiyetinde bir eğlence yapılır. Yemiş gecesi derler buna, yedinci gece. Daha ziyade ailenin yakın fertleri, gelinin arkadaşları, bu gibi hanımlar toplanırlar. Aynı evlenirken kına gecesinde yaptıkları gibi eğlence yaparlar. Hatta bazen çengi kolu getirirler efendim. Ve burada çok yemiş dağıtıldığı için yemiş gecesi deniyor. Ve bunda başka ikram olmaz. Hatta bu düğünlerde kuru yemiş ikramını ben o geleneğe bağlıyorum. Şimdi bazı düğünlerde sadece kuru yemiş ikram ediyorlar. Eskiden ama tabii eskiden envai türlü yemiş. Hurmalar, iğdelere varıncaya kadar, keçi boynuzlarına varıncaya kadar tepsilerde, üzerine böyle mumlar yakılmış tepsilerde bu yemişler ikram edilir. Ve yedinci günde bu şekilde tesit edilirdi. Gelinin yıkanırken onu unuttuk. Çocuğun vücuduna yıkanmadan önce efendim sedef yağı veya badem yağı sürülür. Yıkandıktan sonra da sarı sabır diye bir ot var. Onunla sulandırılarak vücuduna o sürülür. Çocuk şimdi ilk zamanlar çok hasta olur. Bu hastalığa fazla ehemmiyet verilmez. Çünkü çocuktur, intibak kabiliyetidir. Ama mesela karnı ağrıyorsa işte bu sedef yağı veya badem yağı karnına sürülerek ovuşturulur. Bir de çifleme derler çocuğu. Bir yere ağrıyıp da ağladığı zaman sağ ayağıyla sol ayağını bir araya getirirler. Şöyle hafifçe havada jimnastik yaptırır gibi. Öbürü çaprazlama olarak bir araya getirir. Bunun da iyileşeceğine delalet ederler. Çocuk gece uykusunda korkuyorsa, ağlıyorsa yine sedef yağı sürerler. Haşhaş şurubu vardır. Yani hafif uyuşturucu, onu verirler çocuğun ağrısını kessin diye. Yine iyileşmiyorsa Baba Cafer yatırı vardır Eminönü'nde, oraya götürüp orada büyük bir tesbih var. O tesbihin içinden geçirirler. Böylece çocukların daha sakin uyuyacaklarına inanırlar. Eski İstanbulluların adetleriydi bunlar. Bir de memeden kesme şeysi var. Çocuk memeden kesilmek istemez. Onun da malum bir takım tedbirler alarak çocuk uzaklaştırılır. Anneye pek yaklaştırılmaz. Başkaları bakılır. 6. aydan itibaren unlu bulamaç çocuğa yedirilir. Pirinç unu bulamacı yedirilirdi. Çocuklar onu sevmezler. Sevilecek bir şey de değil. Fakat eski İstanbulluların vazgeçilmez şeysidir. Şimdi hala eski İstanbul hanımları çocuklara mama falan yedirmeyin. 6. ayda unlu bulamaç, pirinç unu bulamaç, bir parmak kalınlığında yedirin derler ama nedense çocuklar da onu sevmezler.
Sevilecek
çok amşan bir şey de, evet. Amşan bir şey de değil. Çocuk tabii bir de anne sütüne alışan çocuğun böyle yapması zor. Loğusa kadını başkaları görüştürmemesinin bir sebebi de sütü kaçar diye korkarlar. Yani sütü kaçmasın, korkmasın, bir şeye üzülmesin diye loğusalara mümtaz muamele yapar. İş yaptırmazlar, güç yaptırmazlar. Hep ama sütü kaçmasın, çocuk rencide olmasın diye.
Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine görüşmek üzere.
İnşallah.